Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize şükürler olsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresini okuyup anlamaya devam ediyorduk. En son 33 ve 34. ayet-i kerimeleri okumuştuk. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçerek onları alemler üzerine üstün kıldığını haber vermişti. Bir sonraki ayet-i kerimede de bunlar birbirinin zürriyetinden gelmektedir diyerek aslında bu faziletin onları insan kılmaya, insan olarak devam etmelerine sebep olduğunu, bu fazilet sebebiyle insanlığın üstüne, insanüstü bir varlık konumuna yükselmediklerini haber veriyor. Daha önce Hazreti Adem'i kısaca anlattık. Hazreti Nuh'un tebliğini, tevhid mücadelesini anlattık. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadıklarını, Allah'ın emirlerine olan bağlılığını, teslimiyetini, Allah'ın onu halil seçmesini kısaca özetledik. Bugün de İmrân ailesi üzerinde inşallah biraz daha geniş bir şekilde duracağız. Çünkü okuyacağımız 35. ve 36. ayet-i kerimelerde bu ailenin, İmrân ailesinin özellikleri, konuştukları anlatılıyor. Estaizu billah, bismillah. اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Bir zamanlar İmran'ın hanımı şöyle demişti: Rabbim, karnımdaki çocuğu her kayıttan azade olarak senin hizmetine adadım. Bunu benden kabul buyur. Şüphesiz sen duaları işiten, maksat ve niyetleri en iyi bilensin. Okuduğumuz ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin 35. ayet-i kerimesi. Burada Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşamış bir anneyi bize tanıtıyor. Kocası İmrân, kendi adı da bazı kaynaklarda Hanne olarak geçiyor. Bu kadın, Hanne, Hazreti Meryem'in annesi olacak. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi. İşte Hanne, İmran'ın hanımı, ailesi, Allah'a bir dilekte, bir niyazda bulunuyor. Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan bağlılığı, teslimiyeti sebebiyle evladını, daha doğmamış evladını Allah yoluna adamayı, vakfetmeyi, bütün ona ait hislerini Allah'a kurban etmeyi uygun görüyor. Ve ellerini açarak Rabbine niyaz ediyor. Ya Rabbi diyor, ben karnımdaki çocuğu senin hizmetine adadım. Bu bir adak. Adağın gerçekleşmesi için günümüzde fıkıhta ibadet cinsinden olması gerekiyor. Yani eğer bir kişi, ben Allah'a şu işim gerçekleşirse şöyle bir adakta bulunuyorum diye niyet ettiğinde, adadığı şeyin ibadet cinsinden bir karşılığı olmalı. Yani şu kadar namaz kılacağım, bu kadar oruç tutacağım, bu kadar sadaka dağıtacağım ve benzeri. Burada İmran'ın ailesi, Hanne, kendi karnındakini bir evlat olarak sevmekle, bağrına basmakla birlikte onu mescide, onu mabede teslim ederek Allah yolunda onun hizmet etmesini murad ediyor. Ama daha çocuk doğmamış, o yüzden cinsiyetini de bilmiyor. Sadece tertemiz bir niyetle Allah'a verebileceği en güzel hediyesini takdim ediyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sevdiklerinizden Allah'a, Allah yolunda infaka teşebbüs etmezseniz hakiki iyiliğe, birre kavuşamazsınız buyuruyor. Demek ki anne o kadar içten, o kadar samimi, belki bel bağladığı, ümit bağladığı, sevdiği en büyük varlığı, en sevdiği yaratıcıya teslim ediyor, kurban ediyor ve Rabbinin de bunu kabul buyurmasını istiyor. Bunun için de ya Rabbi diyor, sen es-semi'sın, yani benim söylediğimi, duamı işitensin, el-alimsin, kalbimden geçen niyetlerimi, bunu niçin yaptığımı en iyi bilensin. Rabbimiz bunu bize niye anlatmış? Demek ki duaların Allah katında bir karşılığı var. Kim samimi bir şekilde Allah'a el açarsa, Rabbinden niyazda bulunursa, ona samimi gönülden bir şekilde bir şey adarsa, onun uğruna bir fedakarlıkta bulunursa, Rabbimiz olup bitene kayıtsız kalmıyor. Bütün duaları duyduğu, bildiği gibi o duaların karşılığını da kat kat fazlasıyla kuluna ihsan ediyor. Anne baba duası çok önemli. Kişinin bizzat kendisi için yapmış olduğu adaklar, dualar, niyazlar çok önemli. Ama bütün bunların özünde samimiyetin, ihlasın, muhabbetin, takvanın olması şart. Bu niyazda bulunurken kadının kendi karnındaki evladı ile ilgili babanın, yani İmran'ın ne konuştuğu, ne söylediği, bu adağına karışıp karışmadığı belirtilmemiş. Ama görünen o ki İmran da hanımının bu adağına karşı çıkmamış olacak ki sonuçta mabede onun doğurduğu çocuk teslim ediliyor. Ve onun, o annenin samimiyeti sebebiyle, o kocanın da fazileti sebebiyle Rabbimiz ikisini de Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. İmran ailesi diyerek alemlere üstün kıldığı aileler arasına eklemiştir. Devam edelim bir sonraki ayete, 36. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Felemme vada'tha kâlet rabbi inni vada'tuha unsa. Vallahu a'lemu bima vada't. وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْاُنْثَى وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Nihayet çocuğu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu pek iyi bildiği halde, Rabbim ben bir kız çocuk doğurdum, halbuki erkek kız gibi değildir. Ona Meryem ismini verdim, onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan korumanı senden istiyorum, dedi. İmran'ın hanımı, Hanne, bu adakta bulunduktan sonra aradan Malum vakit geçti ve çocuğu dünyaya getirdi. Ancak o zaman çocuğun kız olduğunu gördü. O zaman bugünkü imkanlarla anne karnındaki çocuğun cinsiyetinin kesin olarak tespiti söz konusu değil. O da zaten doğduktan sonra değil, doğmadan önce daha karnındayken çocuk bu çocuğu Allah'a adamıştı. Mabette hizmet eden Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği Kudüs'te Tevrat'ın okunduğu, insanlara dinlerinin öğretildiği o mabette hizmet edenlerin çoğu, hatta hepsi erkekti. Ama anne de içinden doğan çocuğun erkek olacağını düşünerek böyle bir adakta bulunmuş. Karşısına doğan çocuk kız olarak çıkınca da hayret içinde kalmıştı. Çünkü o bunu ümit etmemiş. Niyeti, yapmak istediği şey, duası biraz tuhaf bir şekilde ortada kalmıştı. Bir tarafta adak vermiş, bir tarafta da malum gelenek ve görenekler o devirde kızların mabede kabul etmesini imkansız hale getiriyordu. Bu çaresizlik, hayal kırıklığı veya şaşkınlık içindeyken, "Ya Rabbi," dedi, "ben kız çocuk dünyaya getirdim." Allah-u Teala onun konuşmasına ara vererek, "Vallahu a'lemu bime vada'at." Halbuki Allah onun ne doğurduğunu pek iyi bilirdi. Hanne devamlı diyor ki, "Ya Rabbi, ben erkek niyetindeydim ama kız çocuğu doğdu. Erkek kız gibi, kız erkek gibi değildir. Ama ben onu Meryem olarak isimlendirdim ve şeytanın, o kovulmuş, lanetlenmiş şeytanın onu ve zürriyetini yoldan çıkarmaması için senden de muhafaza, koruma istiyorum," diyerek Allah'a niyaz etmeye, dua etmeye devam ediyor. Bir sonraki ayette daha uzun bir şekilde geleceği üzere Allah'a söz verdiğini, adağını, vaadini yerine getiriyor Hanne. "Ben," diyor, "karnımdakini Allah'a adadım. Karnımdaki de kız çıktı. Buna rağmen ben adağımda duracağım, sözümde duracağım ve bu evladımı mabede teslim edeceğim. Orada hizmet etmesi için vereceğim," diyerek vaadindeki kararlılığını, ahdindeki sebatını ortaya koyuyor. Şüphesiz bu ayette konuşulacak çok konular var. İnsanlar eskiden beri erkeklerle kız çocuklarını bir tutmamışlardır. Çoğunlukla anne ve babalar evlatlarının erkek olmasını tercih etmişler. Babalar kendi isminin, namının devamı için, kadınlar kendilerine bir dayanak olacak şekilde evlat çocuğunun bulunmasını, erkek çocuğunun bulunmasını istemişler. Gönüllerinde erkek çocuk daha çok taht kurmuştur. Fakat bu Allah'ın muradına, Allah'ın iradesine, takdirine terstir. Bütün insanların çocuklarının erkek olması mümkün değildir. Böyle bir şey olduğunda da insan neslinin devamı söz konusu değildir. Diğer taraftan hangi çocuğun, erkek mi kız mı, hangisinin daha hayırlı olduğu, Allah katında daha makbul olduğu, evlatlardan hangisinin anne ve baba için daha hayırlı olduğunu tespit etmekte söz konusu değildir. Nice ebeveyn vardır ki, evlat çocuğu, erkek çocuğu olsun diye pek çok teşebbüslerde bulunur, gayret eder, nihayet doğan erkek çocuğu onlar için birçok felaketi, birçok imtihanı beraberinde getirebilir. Nice kız çocuk isteyenler vardır ki, Allah erkek çocuk verir. Yine nice erkek çocuk isteyenler vardır ki, Allah da kız çocuk ihsan eder. Anne ve baba ne kadar gayret ederse etsin, kendilerince ne kadar çözüm üretmeye çalışırlarsa çalışsınlar, Rabbimizin dediği olur. Rabbimiz ne yazmışsa o anne ve baba için o çocuk takdirdir. Bu manada Allah'a isyan etmek, o çocuklara hor gözle bakmak, evlatlar arasında ayrım yapmak, erkek çocuk yerine kız çocuk verdi diye kızların yüzüne bakmamak, onları ihmal etmek, yine kız isterken erkek oldu diye o erkeğe karşı kötü davranmak, erkek kız çocuk arasında fark gözetmek, bütün bunlar Rabbimizin razı olmadığı davranış modelleri. Çünkü kimine erkek, kimine kız, kimine ikisine birden rızık takdir eden, evlat veren Rabbimiz bazı insanları da akıyım kılmıştır, çocuk vermemiştir. Her biri, yani çocuk olup olmaması, farklı cinslerde çocuk olması veya bir çocuk bir çeşit çocuk olup diğerinin olmaması, hepsi ayrı ayrı imtihan sebebidir. Burada anne aslında o devirdeki anlayışın, geleneklerin, mabetteki hizmet şeklinin erkekler üzerine kurulmuş olması sebebiyle biraz hayal kırıklığı yaşamıştı. O hiç kız çocuğu alternatifini düşünmemiş, erkek çocuğu olacak, onu da mabede hizmet etmek üzere adayacaktı. Fakat 9 ay geçtikten sonra, çocuk doğduktan sonra onun kız olduğunu görünce şaşırdı ama adağından da geri kalmadı. Ben dedi, mabede adamak üzere söz verdim. İşte şimdi bu sözümü gerçekleştiriyorum. Ve o söze uyumlu bir şekilde çocuğuna da güzel bir ad verdi. Meryem ismini verdi. Meryem, abid, ibadete düşkün hanım demektir. Burada anne ve babanın da evlatlarına güzel isimler vermesi, ismin müsemmaya çektiğinin bir işareti de vardır. Yani çocuğunuza nasıl bir isim verirseniz, o isimlendirdiğiniz şahıs çocuğunuzun duygu dünyasına, düşünce dünyasına tesir eder. Bir müddet sonra o ismi duya duya o isimle o çocuk kaynaşır, özdeşleşir. Diğer bir örnek davranışı da güzel bir anne modeli olarak çocuğunun ve ondan gelecek neslinin şeytanın hilelerinden, tuzaklarından korunması için Allah'a dua etmesidir. Rabbimiz gerek duasıyla, adağıyla, gerekse verdiği isim ve evladının şeytandan korunması için niyazıyla güzel bir anne modeli olarak bize İmran'ın ailesini, Hanne'yi takdim eder. İşte o makbul anne ve baba duasıyla o çocuk, o kız evladı büyük bir mucizeye şahit olacak, o mucizenin bir parçası olacak ve Rabbimiz Hazreti Meryem'den babasız bir şekilde bir çocuk dünyaya gelmesine, Hazreti İsa'nın doğmasına müsaade edecek ve bunu da insanlar için, insanlık için büyük bir ibret, büyük bir mucize kılacaktır. İnşallah bundan sonraki programımızda, bir sonraki ayette bu konuyu biraz daha geniş bir şekilde işlemeye çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif okuyoruz. Bugün okuyacağımız hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'tan. Şöyle: An Cabir'in radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal: İttekul zulme, fe inne zulme zulümâtun yevmel kıyâme. Vettekul şuhha, fe inne şuhha ehleke men kâne kablekum. Hamelehum alâ en sefekû dimâehum, ve istehallû mahârimehum. Ravahü Müslim. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden sakınıp çekininiz. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Bu hadis-i şerif Müslim'in bir babında geçer. Muhterem dinleyicilerim, burada geçen birkaç terim var. Bunlardan ilki zulüm. Zulüm, bir şeyin gereğini yapmamak, hakkını vermemek, yerli yerince o işi yapmamak demek. Başka bir ifadesiyle zulüm, hakkı hak etmeden almak, başkasının hakkı üzerinde tasarrufta bulunmak, haddi aşmak, başkasının malına, canına, ırzına tecavüz etmek, saldırmak, onu haksız yere ele geçirmek demektir. Zulüm bu şekliyle adaletin zıttıdır. Adalet, her şeyin hakkını yerine getirmek, her hak sahibine hakkını vermektir. Zulüm çok geniş bir kavram, tıpkı adaletin çok geniş bir kavram olduğu gibi. Bir insanın kendi nefsine, canına, taşıdığı bedenine zulmü söz konusudur. Onu aç bırakır, gereksiz olarak onu yorar, yıpratır, hoyrat bir şekilde kötü alışkanlıklarla uykusuz kalarak onu eziyetler ederek mağdur eder. Evladını, eşini, anne babasını mağdur ederek, onlara haksızlık yaparak zulmetmiş olur. Kişi Allah'ın dinine zulmeder. Kişi yaşadığı topluma zulmeder. Kişi idaresi altında olan kişilere zulmeder. Kısacası zulüm çok geniş ve pek çok hususu içinde barındıran olabildiğince esnek bir kavramdır. İşte Rabbimiz zulmün her çeşidini yasaklamış, kendisinin kullarına asla zulmetmeyeceğini bildirmiş. Bu dünyada insanların birbirine zulmetme imkanını da vermiştir. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. Bu dünyada her zaman zalim de olacaktır, mazlum da olacaktır. Mühim olan diğer insanların zalimin zulmüne engel olması, mazlumun da mazlumiyetini gidermek için elinden geleni yapmaya çalışmasıdır. Rabbimiz zalime bu dünyada eğer bir ceza tahakkuk ettirmemişse muhakkak ki onu ahirette hesaba çekecek ve zulmünün karşılığını ondan alacaktır. İşte bu sebeple zulüm kıyamet gününde zalim için başlı başına bir zulümat, karanlık sebebidir. Orada onun başını ağrıtacak, önünü kesecek ve onun aydınlığa hasret bir şekilde çile çekmesine sebep olacaktır. Zalimler bu dünyada rahat gezmelerini, yaptıklarının yanlarına kâr kaldığını düşünerek belki biraz sevinirler, kendilerinin uyanık olduğunu, güçlü olduklarını, her şeye güçlerinin yettiğini, istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşünürler. Halbuki zulüm ahiret açısından en büyük zulümattır, en büyük bir acı sebebidir, hüsran sebebidir. Kişi bu dünyada zulüm biriktirdiğinde, insanlara haksızlık yaparak güçlendiğinde, büyüdüğünde, zenginleştiğinde kendisini büyük görür ama zulmü ne kadar kabarmışsa ahiretteki hesabı da o kadar çetin olacaktır. Rabbimiz bizi her türlü zulümden muhafaza buyursun. Hadis-i şerifte dikkat çekilen bir diğer hastalık da eşşuh, yani cimriliktir. Cimri hepimizin bildiği gibi mal toplayıp, biriktirip sonra da bu maldan kimseye hiçbir şey koklatmayan kişidir. Hatta bu cimrilikte, hasislikte o kadar ileri gidenler vardır ki malı olduğu halde varlık içinde yokluk yaşar, kendi bile o maldan istifade edemez. Bu tabii cimriliğin en aşırı noktasıdır. Cimri parayı toplar, toplar, yığar, biriktirir. Kendisi de, çevresi de o maldan istifade edemez ve fakir gibi yaşayarak hayatını geçirir. Varlık içinde yoklukla hayatını geçirir ama ahirette ise zengin gibi hesabı çekilir. Çünkü mala sahip olmak için bir takım kurallar, prensipler, kaideler olduğu gibi o malı korumak için, o malı dağıtmak, hak sahiplerine ulaştırmak için de dinimiz bir takım prensipler koymuştur. Mal şahısların değildir, Allah'ındır. Kul bu dünyada emanetçidir. O malı helalinden kazanmak ve hak sahiplerine gönül rızasıyla bolca infak etmekle sorumludur. İnfakın en alt derecesi zekattır. belli bir zenginlik limitine ulaşan kişilere Rabbimiz üzerinden bir yıl geçince 1/40 oranında zekat vermeyi farz kılmıştır. Yani Müslümanım diyen herkes zengin sayılıyorsa dini açıdan o zekatı gönlü istese de istemese de vermek zorundadır. Bu fakirin o kişinin malı üzerindeki hakkıdır. Her ne kadar servet onun elinde birikmişse de o alın teri dökerek, o çalışarak bu parayı toplamış, birleştirmişse de onun bu malında fakirlerin payı vardır, emeği vardır, gözyaşı vardır ve kısacası hakkı vardır. Zekatı verilmemiş, bu en asgari ücreti ödenmemiş mallar kirli sayılır. İşte zekat o kiri arındıran, zengini cimrilik illetinden kurtaran en büyük tedavi şeklidir. Ben malımın zekatını verdim, artık başkasına vereceğim bir şey yok demek de dinimizin tasvip ettiği, uygun gördüğü bir hayat tarzı değildir. Dinimiz bunun ötesinde sadakayı teşvik etmiştir. Bunun ötesinde karşılıksız borç vermeyi, karz-ı haseni övmüştür. Candan ve maldan infak etmeyi, Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden Allah'ın kullarına kendisine verdiği gibi ihsan etmeyi yine teşvik etmiştir. Pek çok hadis-i şerif, pek çok ayet-i kerime cömertçe verilen, hayır hasenatta kullanılan, sadakayla, infakla zenginleşen malları tarif etmiştir. İnfakın da cömertliğin en üst noktası da kişinin kendisi muhtaç olduğu halde başkalarına vermesi, yani isardır. Hadis-i şerif cimrilikten sakının dedikten sonra sizden önceki ümmetleri helak eden bir hastalık olarak cimriliği tarif eder ve o cimrilik hastalığına yakalanan milletler, önceki ümmetler bu cimrilik sebebiyle haksız yere kan dökmeye başlamışlar ve haramları helal saymaya sevk olunmuşlardır deniyor. Bir insan fakirse, bir insanın kendisinin, ailesinin karnı doymuyorsa, gözü hep başkalarının malında olur. Eğer bir de onu koruyan, onu sınırlandıran Allah korkusu yoksa, o açlıkla gözü dönmüş olan fakir sağa sola saldırmaya başlar ve bazen sadece ihtiyacı kadar olanla da yetinmez, gözü dönmüş bir şekilde öldürüp kaldırmaya ve zulmetmeye başlar. İşte ekonomik kaosların, buhranların, toplumsal anarşinin en temelinde Rabbimizin kurmuş olduğu bu nizamın, zenginle fakir arasındaki bu dengenin gözetilmemesi vardır. Eğer zengin merhametle elini muhtaç insanlara ulaştırmıyorsa, onların ihtiyaçlarını çözmüyorsa, fakirler kitleler halinde zenginlere ve onların mal varlıklarına saldırmaya başlarlar. Bu da bir müddet sonra haramları helal kılar ve insanlar bütün sınırları aşarak, bütün bentleri yıkarak kendilerinin olduğunu düşündüğü malları gasp etmeye, yağmalamaya koyulur ve nihayet o cimrilerin elindeki mallar kendilerine de yar olmaz, hatta belki ölümlerine sebep olabilir. O yüzden toplumda denge çok önemli. Toplumda zenginlerle fakirler arasındaki uçurumun azalması, iki tarafın adil bir şekilde gelirden pay alması ve birbirlerine yakın bir hayat yaşamaları, zenginlerin israfa düşmeden, cimrilikten sakınarak harcama yapmaları, fakirlerin de vakur bir şekilde, kanaatkar bir şekilde sahip olduklarıyla yetinmeyi öğrenmeleri Rabbimizin muradıdır. Tabii fakirlere kanaat düşerken zenginlerin de onların bu ihtiyaçlarını en azından insan gibi yaşayacak şekilde zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları üzerlerine borç olarak yüklenmiştir. Programımızın son kısmında sizinle paylaşacağım menkıbe de aslında biraz buna işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta da kendisinden bahsettiğimiz Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifelerin içindeki 2,5 yıl iktidarda kalan adil halife, 5. halife olarak isimlendirilen bu şahıs, bir gün oğlunun 1000 dirheme bir yüzük kaşı satın aldığını haber alıyor. Halife Ömer hemen oğluna bir mektup yazarak, "Bana gelen haberlere göre 1000 dirheme bir yüzük kaşı almışsın. Mektubumu alınca derhal onu sat ve 1000 aç karın doyur. 2 dirhemlik bir yüzük kullan, kaşı da Çin demirinden olsun. Üzerine Allah kendisinin değerini, haddini bilene merhamet eylesin diye yaz," diye emretmiştir. Muhterem dinleyicilerim, Ömer bin Abdülaziz, dediğim gibi devlet başkanı, halife, evladının Emevi hanedanının olması sebebiyle, belki kendi ticaretiyle vesaire, elinde bolca mal var demek ki, bir yüzük kaşı alıyor ve bu yüzük içinde 1000 dirhem para ödüyor. O zamanın parası altın ve gümüş. Ömer bin Abdülaziz evladının mektupta geçtiği üzere 1000 açı doyuracak kadar pahalı bir yüzük taşımasına razı olmuyor. Bunun helalden mi haramdan mı elde ettiğini de sormuyor. "Sen," diyor, "bu mektubum eline ulaşır ulaşmaz o yüzüğü sat ve onunla 1000 açı doyur. Ardından da 2 dirhemlik bir yüzük alarak kaşına, demirden kaşına şunları yaz," diyerek bir tembih gönderiyor, bir emirname, bir ferman gönderiyor. Şüphesiz iktidarda olan, devlet başkanı olan, halife olan kişilerin kendisinde ve ailesinde israf işareti olacak bu tür harcamalara karşı daha dikkatli olması gerekir. Ömer bin Abdülaziz de merhum, pek çok serveti olmasına rağmen halife olduğu ilan edilince bazılarını bizzat kendisi kazandığı halde bunları hazineye devretmiş, hatta eşinin üzerinde olan mülkleri bile hazineye bıraktırmış. O günün şartlarında asgari bir ücretle geçinmeyi kendine prensip edinmiş. Zira devlet başkanı veya onun ailesi devamlı halkının gözü önünde onların yaptıkları her söz, her davranış, her kıyafet, her an gündem ve insanlar onları kendilerine örnek alıyorlar. Eğer devlet başkanı israfa meyilli ise halk da onu örnek alarak israf ediyor. Eğer devlet başkanının yakınları bir hususta haddi aşıyorsa bu bir müddet sonra yol haline gelmeye başlıyor. İşte Ömer bin Abdülaziz de kendi evladında böyle bir hata olmasına müsaade etmemiş ve o yüzüğü, pahalı yüzüğü satarak ondaki halkın, ondaki muhtaçların hakkını vermeyi emretmiş. Rabbimiz bize de böyle halkın hakkını gözeten, muhtaçların halini, hatırını soran, onların ihtiyaçları için kendi şahsi menfaatlerinden gönüllü olarak vazgeçen idareciler nasip etsin. Bizi hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl olarak görüp ondan uzak duran kullarından eylesin. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.